Ayrım 2. Canavar. Peter Benchley. Sayfa 18. Teknenin motoru tek düze gürültüler çıkararak çalışıyordu. Enjektörler yakıtı silindirlere yolluyor, pistonlar yakıtı sıkıştırıyor ve her dakika binlerce yanma olayı meydana gelip şaftı ve dolayısıyla teknenin pervanesini döndürerek Severance yatını gecenin karanlığı içinde kuzey yönüne doğru götürüyordu. Bir pompa veya tulumba tekneye takılmış donanımla deniz suyunu çekip motordan geçirmekte, onu soğutup sonra kıç tarafta teknenin egzoz borusundan denize püskürtülmesini sağlamaktaydı. Yatın motoru eski bir makine değildi. Griffinler tekneyi satın aldığında 700 saatten az kullanılmış durumdaydı ve Griffin ona yeni doğmuş bir bebek gibi özenle bakmıştı. Oysa egzoz borusunun bakım tutumu daha güçtü. Makine dairesinin kıç tarafı ile kıç kamarının altında pervaneye doğru uzanan şaftın bulunduğu şaft yolunu titreştiriyordu. Egzoz borusu çelikten hem de iyi kalite çelikten yapılmıştı. Ama binlerce saat teknenin çalışmasıyla iş görmüş ve tonlarca deniz suyu ile kemirici nitelikte egzoz gazının atılmasına yaramıştı. Ve motor çalışmadığında, yani yelkenle seyredilirken ya da tekne bir iskeleye bağlıyken tuz ve paslandırıcı kimyasal madde kalıntıları egzoz borusunun içinde bulunmakta ve çeliği ağır ağır kemirmeyi sürdürmekteydiler. Egzoz borusundaki minik delik belki de haftalardan beri oradaydı. Bahama adalarından buraya kadar gelirlerken hafif rüzgarlarla karşılaşmış ve tüm yol boyunca motoru yalnızca bir kez tekneyi biraz hızlandırmak üzere St. George Limanı çevresinde çalıştırmışlardı. Bunun dışında yalnızca Sintine'de biriken sular pompayla bu borudan denize basılmıştı. Oysa şimdi motor sürgüt çalışır ve pompa sürekli egzoz ile soğutma sularını basarken boru daha fazla baskı görüyor ve minik delik genişliyordu. Ağır ağır deliğin çevresindeki çürümüş maden parçacıkları kopup dağılmaktaydı. Çok geçmeden deliğin çapı bir kurşun kalemin kalınlığına varacaktı. Sintine denilen teknenin en alt kesimine damlayan deniz suyu şimdiden artmış, borudan sürekli sızar hale gelmişti. Elizabeth teknenin yönetildiği yerde oturmuş, sırtını minderlere dayayarak bir ayağıyla dümene komuta ediyordu. Sol yanında batı yönünde gündüzden geriye kalan gümüşi renkte bir aydınlık vardı. Sağda da hilal şeklinde ay yükselmekte, denizin yüzeyinde altın renkli bir iz oluşturmaktaydı. Hiçbir canlı bu aya bakmıyor diye düşündü Elizabeth. Bu Kâşifler adlı kitapta okuduğu Araplara ilişkin bir düşünceydi. Elizabeth'in yıllardan beri okumayı düşlediği bir düzine kitaptan biri oydu. Sonunda şu 6 ay içinde onu okumuş ve beğendiğine karar vermişti. Kâşiflere göre yeni ay bir aylık yolculuk için yola çıkan ve ruhları toplayan göksel bir tekneydi. Günler geçtikçe taşıdığı ruhlarla şişip büyüyor ve yükünü cennete boşaltmak üzere gözden kayboluyordu. Sonra boş bir tekne olarak gökte yeniden görünüyor, yolculuğunu oluşturan çevrime bir kez daha başlıyordu. Ruhlar gemisi düşüncesinden hoşlanmasının bir nedeni, Elizabeth'in yaşamında ilk kez bir ruhun ne olduğunu düşünmeye başlamasından kaynaklanıyordu. Kadın her zaman bilge bir insan olamamıştı. Tartışmalarda konu daha derinlere inmeden o konuşmayı başka bir yöne saptırırdı. Üstelik Elizabeth ve kocası Howard durup düşünemeyecek kadar çok meşgul kişilerdi. Howard, ABD'nin önde gelen borsa şirketlerinden biri olan Shearson'da ve Elizabeth de Chemical Bankası'nda çalışmışlardı. 1980'li yıllar onların oyuncaklarını biriktirdiği dönem olmuştu. 1 milyon dolarlık apartman, Stonington'da yarım milyon dolarlık ev, 2 lüks otomobil oyuncaklarından birkaçıydı. Para aileye geldiği gibi gidiyordu. Çocukların özel okul ücretleri için 20 bin dolar, haftada birkaç kez evi dışında yemek yemek için yılda 15 bin dolar, tatiller için 20 bin dolar, evlerin bakım tutumu için 50 bin dolar. 20 bin dolar oraya, 20 bin dolar buraya, sonunda karı koca durumu şakaya vurmuşlardı. Oysa konuştukları gerçek paraydı. Bu konuda şaka yapabiliyorlardı. Çünkü aileye para akışı sürüyordu. ve bir gün musluk kapanmıştı. Şirketi Griffin'in işine son vermiş, bir hafta sonra Elizabeth iki seçenekten birini seçmeye zorlanmıştı. Ya yarım ücretle yarım gün çalışacak ya da istifa edecekti. Griffin'e ödenen işten ayrılma tazminatı yeni bir iş ararken onlara sıkıntı çekmeden bir yıl yaşamaları olanağını sağlamıştı. Ancak kuşkusuz daha az ücretli başka bir iş bulmak, gerileme ve daha sıkıcı bir iş yapmaya razı olmak demekti. Onlar için bir başka seçenek işten ayrılma tazminatını çekip bir tekne satın almak, gerçekte sıcak denizlere inip dünyanın öbür nimetlerini tanımaktı. O durumda Griffinler Stonington'daki evi kendilerine ayırıp New York'taki apartmanı satmış ve elde ettikleri parayı çocuklarının eğitimi için bankada oluşturdukları bir hesaba yatırmışlardı. Artık özgürdüler. Onlara özgürlükleriyle birlikte gün gün ve hatta dakika dakika yeni şeyleri keşfetmenin heyecan ve korkusu geliyordu. Bu kendi kendilerine birbirlerine önemli ve vazgeçilmez olan şeyleri keşfediş oluyordu. Sonuçta ortaya bir felaket çıkabilirdi. Çünkü iki insan kendilerini 24 saat süreyle 12'ye 24 metre boyutlarında bir alana kapatmış oluyordu. İlk birkaç hafta süreyle başlarına geleceği merak etmişlerdi. Sürekli birbirinin yoluna çıkıyor ve yakınıp hiçbir şeyi beğenmez davranışlar sergiliyorlardı. Sonra bu konuda birdenbire yeterlik kazanmış ve yeterlikle birlikte kendine güvenleri yerine gelmişti. Kendine güven, kendine saygıyı ve karşısındakinin gücünü değerlendirme yetisini getirmişti. Bir kez daha birbirlerine aşık olmuş ve daha da önemlisi kendilerine gelmişlerdi. Ancak denizden geriye döndüklerinde ne yapabileceklerine ilişkin fikirleri bulunmuyordu. Belki de Griffin, Time dergisinin kara ipler baskısında çoğu kez para piyasasının bunalım içinde bulunduğunu okumasına karşın gene de borsada bir iş bulabilecekti. Ya da belki gemi yapımı alanında bir iş bulmaya çalışacaktı. Söz konusu iş vernik sürme ya da yelken dikişi olsa bile Griffin onarım yapmayı severdi. Peki Elizabeth ne yapacaktı? Belki kimi kişilere yelken kullanmayı öğretecek ya da çevreci bir grubun yönetim kadrosuna katılacaktı. Bahama adalarının döküntü kayalıklarındaki ve Windward'daki yabanıl yaşamın yıkıma uğrayışını görünce kadın dehşete kapılmıştı. Kocasıyla birlikte yaptıkları dalışlarda deniz tabanının ölü helezon sedef kabukları ve parçalanmış ıstakozlarla dolu olduğunu görmüştü. Okyanusta adadan adaya geçtikçe çevrenin hep böyle yıkıma uğramış olduğunu saptamışlardı. Sonuçta Elizabeth bir araştırmacı ya da lobici olarak bir şeyler yapabileceği kararına varmıştı. Çünkü şimdi de Chemical Bankası'nda tanımış olduğu pek çok zengin kişiyle ilişkileri sürüyordu. Şu halde ortada sorun bulunmuyordu. Karı koca yapacak bir iş bulacaktı. Buldukları ne olursa olsun yapacakları eskisinden daha iyi olacaktı. Çünkü onlar artık yeni kişilerdi. Bu yaptıkları hiçbir anından pişmanlık duymadıkları görkemli bir yolculuk olmuştu. Tümüyle doğru değildi bu. Bir kez pişmanlık duymuşlardı. O durumda motoru çalıştırmak zorunda kaldıklarında gerçekleşmişti. Elizabeth bu acımasız gürültüden egzoz borusunun deniz suyuna dalıp çıkarken oluşturduğu o tuhaf gargaraya benzer sesten ve kıç taraftan yükselip teknenin yönetim yerine kadar ulaşan iğrenç kokudan nefret ediyordu. Yorulmuş madenin paslı parçacıkları döküldükçe egzoz borusundaki delik genişliyordu. Teknenin ileri doğru her hamlesinde, sancak ve iskele tarafına her yalpalaya düşüşünde, yalnızca teknenin değil, onu oluşturan her öğenin üzerinde bir gerilim, tekneyi zayıflatan bir durum ortaya çıkıyordu. İnsan gözü deliğin büyümesini göremese bile şu anda teknenin baş tarafı iki güçlü dalganın etkisi altına girdiğinde egzoz borusunda hafif bir bükülüşün meydana geldiği fark edilebilirdi. Sonunda boru eğildi ve kağıt gibi yırtıldı. Pompadan gelen bütün soğutma suları sintineye saçıldı ve egzoz borusu koptuğu için teknenin kıç tarafı suya battı. Egzozun çıkışı suyun altında kaldı ve şimdi suyun tekneye akışını önleyecek bir şey kalmamış bulunuyordu. Elizabeth'in uykusu gelmişti. Teknenin hareketleri en etkili türden uyku getiriciydiler. Bunlar nahoş olamayacak kadar kesik ve kısa, tetikte kalmayı sağlayamayacak kadar güçlü hareketlerdi. Belki de şu anda kadının kocasını uyandırması gerekirdi. Saatine baktı. Hayır dedi. Griffin yalnızca 1,5 saat kadar uyumuştu. Bırak yarım saat daha uyusun. Sonra kocası dinlenmiş olarak kalkar ve kendisi de yatmak üzere kameraya çekilebilirdi. Kadın kendi suratına tokatlar atıp başını salladı. Şarkı söylemeye karar verdi. Şarkı söylerken uykuya dalamazdınız. Bu bilimsel bir gerçekti. Yaşamının geri kalanında ne yapacaksın adlı şarkının birkaç dizesini mırıldandı. Bir dalga teknenin kıç tarafından açtı ve Elizabeth'i ıslattı. Sorun yoktu, su fazla soğuk değildi. Dalga gelebilirdi. Ama oradan bir dalga mı gelmişti? Dalgalara doğru yönlenmişken teknenin kıç tarafından içeri bir dalga nasıl gelebilirdi? Elizabeth dönüp geriye baktı. Teknenin kıç tarafı 10 santim kadar suya gömülmüştü. Kadın bakarken tekne suda biraz daha alçaldı ve bir parça deniz suyu daha küpeşteden aşıp gelerek minderlerin üzerine saçıldı. Elizabeth'in kanındaki adrenalin onun sırtını bir anda dikleştirdi ve kollarını güçlendirdi. Sakinleşmeyi ve durmadan bilgi edinmeyi isteyen kadın bir an hareketsiz kalıp yerinde oturdu. Şimdi egzoz borusundan gelen gargara sesi duyulmaz olmuştu. Artık kıç taraftan egzoz gazı da yükselmiyordu. Teknenin her iki tarafındaki sular daha yükselmiş ve tekne hareketi daha hantallaşmış gibiydi. Dümen dolabının önüne uzanan Elizabeth oradaki plastik kapağı kaldırıp sintinedeki suları basmaya yarayan pompayı çalıştıran düğmeye bastı. Elektrik motorunun çalışmaya başladığını gösteren sesi işitti. Ama bu seste de bir tuhaflık vardı. Sanki çok uzaklardan baygın bir tonda gelir gibiydi. Kadın "Howard!" diye bağırdı. Yanıt gelmedi. "Howard!" Hiçbir ses duyulmadı. Bumbanın üzerinden sarkan ince aladı çekip dümen dolabının tekerlek parmaklarından birine bağladı. Böylece dümeni güvenceye aldıktan sonra ambar kapağından geçerek aşağıya indi. Aşağıda egzoz gazı kadını boğar ve gözlerini yakar gibi oldu. Gazlar döşemeden yükseliyordu. "Howard!" Elizabeth kıç kameraya baktı. Döşemedeki alının üzerini kaplayan su 15 santim kadar yükselmişti. Adının çağrıldığını uzaklardan duyduğunda Griffin karanlıklar ve kötü ön bilirlilerle dolu düşler içindeydi. Çevresinde bir şeyin yanlış gittiğini duyumsayarak uyanmayı istedi çünkü başı ağrıyordu. Ağzı zehir gibi acıydı. Sanki ilaç almış gibiydi. Bacaklarını yataktan yana sarkıtırken sordu. "Ne oldu?" Kıç tarafa doğru baktı ve Elizabeth'in mavi renkli dumanın içinde bağırarak seyirttiğini gördü. Karısı neler söylüyordu? "Batıyoruz, hemen kalk." "Haydi oradan," diyen Griffin gözlerini kırpıştırdı, başını salladı. Şimdi egzoz kokusunu alabiliyor ve ağzındaki acı tadı iyice ayırt edebiliyordu. Elizabeth kameranın döşemesindeki halıyı yana çekti ve içinden teknenin makine bölümüne geçilen ambar kapağını açtı. Birlikte motorun yarı yarıya sular altında kalmış olduğunu gördüler. Henüz aküler kuruydu. Ancak onlar bakarken su yükseliyordu. Griffin kıç kameradaki suları da gördü ve bir anda neler olduğunu anladı. "Motoru stop et," dedi. "Ne? Hemen şimdi motoru durdur." Elizabeth motora komuta eden kolu indirip onu durdurdu. Motorun gürültüsü ve onunla birlikte soğutma suyu pompasının vızıltısı sustu. Şimdi tekneye yeniden soğutma suyu girmeyecekti artık. Karı koca sintinedeki suyu boşaltan öbür pompanın çalıştığını gösteren güven verici sesi dinlediler. Ancak şimdi de teknenin kıç tarafında açık bir yara yeri bulunuyordu. Griffin mutfaktaki iki bulaşık bezini ve askıda asılı bir gömleği kapıp Elizabeth'e uzattı. "Bunları egzoz deliğine sok, olabildiğince sağlam bir şekilde," dedi. Kadın ambar kapağından geçip yukarıya koştu. Çekmeceyi açan Griffin oradan bir İngiliz anahtarı çıkardı. Döşemeye diz çöküp kabloları aküye bağlayan somun ve vidalara göre ayarladı. Aküleri makine bölümünden çıkarır ya da hiç değilse onları bulundukları yerde 30 santim yükseltebilirse sintine pompasını çalıştırıp teknedeki suyun yükselmesini önlemeyi başarabilecekti. Griffin bu konuda yatçılık dergilerinde bir yazı okumuştu. İlk somunu çıkarmak üzere akünün üzerine eğilip uğraşmaya başlayınca okkalı bir küfür savurdu. Çünkü somun ve vida paslanmıştı. Anahtar somunu çıkarmakta işe yaramıyordu. Bu arada tekne bir tarafına doğru hafifçe kaykıldı ve dalgaların etkisine daha çok kapıldı. Bir dolabın kapağı açıldı ve içinden fırlayan tabaklar gümbürtüyle yere dökülüp parçalandılar. Griffin elindeki anahtarı ayarlayıp somunu sıktı ve çevirdi. Somun biraz kımıldadı. Adam onu yarım devir kadar döndürmeyi başardı. Ama sonunda elinden fırlayan anahtar teknede bölmeyi oluşturan alabandaya hızla vurdu. Griffin anahtarı düştüğü yerden alıp yeniden ayarladı ve somuna takıp çevirdi. Bu sırada teknedeki suyun düzeyi yükseliyordu. Teknenin yönetim yerinde Elizabeth döşemeye yüzü koyun uzanmıştı. Top şekline soktuğu bulaşık bezlerinden biri elindeydi. Tekne boyunca uzanan egzoz borusunu eliyle yoklayıp 5 santimlik bir deliğin varlığını duyumsadı. Oraya parmak uçlarıyla güçlükle erişebiliyordu. Bezi borunun içine sokmaya çalıştı. Boru çok kalındı ve bez çok küçük kalıyordu. Bez delikten kaydı ve suların içinde yüzerek delikten uzaklaştı. Elizabeth yeni bir ses duydu, dinledi, anlamını çıkarabilmek üzere durup bekledi. Bu sessizliğin sesiydi. Teknedeki suyu denize basan sintine pompası da durmuştu. Sonra aşağıdan Griffin'in sesini işitti. ''Bermuda kıyı istasyonu, burası Severance yatı. İmdat, imdat, imdat, batıyoruz. Bulunduğumuz yer lanet olsun.'' Göğsünün altında hazırladığı ikinci bulaşık bezi ve gömleği eline alan Elizabeth onları top biçimine sokup bir kez daha kıç taraftaki deliğe uzandı. Tekne yalpaladı, kıç taraftaki küpeşteden içeri sular aktı ve kadın yana doğru kaydı. Ayakları dayandıkları yerden kurtuldu, Elizabeth yerde yuvarlandı, elleri tutacak bir şeyi arandılar. Bir el kadının gövdesini kavrayıp geriye doğru çekti ve Griffin'in sesi duyuldu. ''Bırak artık onları!'' ''Bırakayım mı? Batıyoruz ama.'' ''Artık batmıyoruz.'' diyen adamın sesi kupkuru çıkıyordu. ''Battık bile, daha şimdiden.''
''Hayır, buna inanamam.''
''Ey, bana bak.'' diyen kocası kadını kendisine çekti. Başını göğsüne dayayıp saçlarını okşayarak ekledi. ''Aküler gitti, pompa durdu, telsiz sustu, tekne elden gidiyor. Şu anda yapmamız gereken tek şey batmadan önce şu Tanrı'nın cezası şeyden çıkıp kurtulmak, tamam mı?'' Elizabeth başını kaldırıp kocasına baktı ve sonra öne eğilerek adamı onayladı. İyi diyen Griffin kadının başını öptü ve sözünü sürdürdü. Çantayı ve Epperb'ü yani evini durum işaret verme aygıtını al da getir. Adam teknenin baş tarafına gitti. Kameranın üstüne bağlanmış lastik botun örtüsünü sıyırıp açtı. Hizmet botunun balonlarının havayla dolu oluşunu kontrol etti. Ayrıca hepsini yerlerinde araştırıp kaldıkları liman ve adalardaki bottaki olta, işaret fişeği ve konserve yiyeceklerin çalınmamış olduklarını gördü. Kendi belindeki kemeri de yoklayıp çok amaçlı izci çakısının deri kılıfı içinde bulunduğunu saptadı. Hizmet botunun bağlı olduğu demir boru üzerinde ayrıca tatlı suyu içeren 20 litrelik plastik bir bidon da bağlıydı. Griffin bağını çözüp su bidonunu lastik botun içine yerleştirdi. Sonra kendi kendisiyle yatın baş altına girip orada duran küçük kıştan takma motoru alıp almamayı tartıştı. Sonuçta unut o işi dedi. Tekne batarken baş tarafta su altında kalmayı göze alamamıştı. Hizmet botunu demir boruya bağlayan son bağları çözerken Griffin tuhaf bir duyumsamayla sarsıldı. Panik durumunda değildi. Şu anda olması gerektiği gibi tümüyle sistemli ve akılcı olarak davranıyordu. Kendi kendisine devam et, devam et dedi. Belki de bir şansın olabilir. Elizabeth teknenin baş tarafına kocasının yanına geldi. Bir elinde teknenin belgelerini, pasaport ve paralarını içeren plastik çantayı almış, öteki eliyle üzerinde içe girip çıkan anteni olan ve sarı renkli yapay köpükle kaplanmış olan kırmızı renkli Epperb aygıtını taşıyordu. Sular şimdi güverteye kadar yükselmişti. Tekneyi çepeçevre saran ve denize düşmeyi engelleyen ter korkuluğun üzerinden hizmet botunu aşırmak ve denize atmak kolaydı artık. Griffin bir eliyle hizmet botunu tutarken öbür eliyle bota binmeye çalışan karısına yardım etti. Elizabeth botun baş tarafına oturunca kendisi de yatın güvertesinden ayağını kaldırıp kendini botun kıç tarafına attı. Oraya çöktü ve Epperb'ü çalıştırma düğmesine hafifçe dokundu. Aygıtın antenini çekip ortaya çıkardı ve plastik bağlarıyla aygıtı botu oluşturan içi hava dolu iki balondan birine bağladı.
Kauçuk hizmet botu hafif ve kuzeybatı rüzgarı da sert olduğu için batmakta olan yelkenli yattan çabucak uzaklaştılar. Griffin karısının elini tuttu. İkisi de ağızlarını açmadan batmakta olan teknelerine baktılar. Yelkenli tekne yıldızların oluşturduğu semanın altında kapkara bir silüetti. Kıç tarafı ağır ağır alçalıyor ve gözden kayboluyordu. Sonra teknenin baş tarafı birdenbire şaha kalkan bir at gibi yükseldi ve geriye suların derinliklerine doğru kayıverdi. Daha sonra suyun yüzüne kocaman kabarcıklar çıktı. Griffin, "Ey tanrım!" dedi. İkinci ayının sonu. Sayfa 28.